Yuvarlak Masa'nın ilk bölümüne hoş geldin abi.
Hoş bulduk abi, müthiş, müthiş oldu.
Önce şeyden başlamak lazım bence. İsim kararlaştırırken ne koyalım bu programın ismini? Yuvarlak Masa koyalım. Ama Yuvarlak Masa bulamamamızdan biraz bahsetmek istiyorum.
Kaç ay? Bir aydır istediğimiz gibi bir masa arıyoruz.
Bir ay masa aradık abi, böyle bir şey olabilir mi? Ama sağ olsun Karga, mekan sponsorumuz Karga'da mükemmel bir yuvarlak masa bulduk. Bir yuvarlak masadan ziyade hani programın adını fiskos sehpa yapmış hani düzeyde bir
Daha
masa
hafif hafif oldu
da
ama.
olsa hafif
Masayı
oldu.
alacağız, taşıyacağız oraya
Daha
buraya.
samimi oldu.
Evet.
Daha yakınız.
Daha rakın.
Daha intimiz.
Zek Galifikianis gibisin şu an
Ne
gözümde ya.
gibiyim?
Zek
Abi hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Lütfen biraz kendinden bahset. Neler yapıyorsun? Şu an gündeminde neler var?
Şu an gündemimde bayağı yuvarlak masa var. Janus var. Belki bilmeyenler ilerleyen anlarda öğrenecekler Janus'un olduğu ama ilk paylaşımı yuvarlak masa olacak. Bu var. Uzun metraj bir proje var şu an. Ve bunun yanı sıra bir tane dizi var. 3 sezonluk. Onun dışında ülke gündemi var.
Sen biriyle konuşurken ya da yeni tanışırken biriyle, ya ne bileyim, birini kaldırmaya çalışıyorsun dışarı. Neyim diyorsun? Kreatif
Çok zor
direktörüm mü
oluyor.
diyorsun?
Yani çok zor oluyor. Bir şey
Bu bende
demek,
de var bu arada. O yüzden
evet.
merak ediyorum. Input alıyorum senden
Bir
şimdi yani.
şeyim, bir şeyim demektense aslında bir şey yapıyorum mu demeyi tercih ediyorum. Çünkü zaman zaman farklı şeyler yapıyorum yani. Bundan önce 140 Jurnos'taydım. Oranın bütün kurgu ve müziklerinden sorumluydum. Kreatif direksiyon bendeydi. Cem vardı benle beraber işte. Furkan vardı, Engin vardı, Kürşat Çağla. Çok kalabalık bir ekiptik. Oradaki rolüm daha başkaydı. Ondan önce ufak tefek hani reklam filmleri yaptım. Ondan öncesini zaten biliyorsun oyun üzerine, oyunlar üzerine, video oyunları üzerine çok fazla hani işte eleştirmenlik, hakemlik, işin profesyonel kısmındaydım. Biraz da basın tarafı aslında. Onun dışında yani Türkiye'de yaşayan herkesin aslında şöyle bir şansı var. Türkiye'de çok az kaynak olduğu için insanlar belli bir yerde specialist olamıyor ve her şeyi kendi yapman gerekiyor. Bunu da çok sağ olsun 2 gün önce bir bu uzun metraj için görüştüğümüz bir dijital sanatçıyla konuşurken onun üzerine konuştuğu bir şeydi. Hakikaten insanlar her şeyi yapmak durumunda, öğrenmek durumunda kalıyorlar yani. Bir film yapacağım zaman oturup başına çekiminden kurgusuna, rengine, müziğine, senaryosuna kadar yapma yetisini aslında insanların Türkiye'de tek bir alana uzmanlaştığı zaman tamam çok güzel bu Avrupa'da müthiş bir şey. Bazı insanlar var. Kendi alanının dışında hiçbir şey yapmamışlar. Ama bu generalist durum başka bir şey katıyor insanlara. Bu da Türkiye'nin bence bir artısı. Yani bu coğrafyanın hani 50 milyon tane zorluğu var. Ama böyle bir artısı var. Onun getirdiği seneler içinde çok erken yaşta internetle kendi neslim için çok erken yaşta internetle tanışmanın getirdiği bir biraz ondan deneyeyim, biraz bu baldan yiyeyim, biraz şu çiçeğe konayım diye diye hepsini öğrendiğim aslında ve en sonu kendimi hala da tam olarak ben bunu yapıyorum dediğim bir noktada değilim. En çok yaptığım şey toplumda olan olayları insanlara anlatmayı seviyorum. En önemli kısım bence bu. Yani bir yerde bir olay oldu. Bunu herkesin öğrenme hakkı var ve günümüz medyasında sadece Türkiye özel değil, kurumlar, kişiler kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde bu gerçeği aktarıyorlar. Ve bunun ne bir işte Türkiye için konuşuyorum, iktidar yanlısı medyada da bir farkı var, ne bir alternatif medyada farkı var. Herkesin çıkarı kendine. Bir üçüncü yol her zaman mevcuttur. Belki insanlar buna liberallik diyecek. Ama o üçüncü yol, hani o radikalizme kaçmadan aslında o hakikati tam çıplak dille verirsek insanlara biz, herkes kendi edindiği o bilgi deryasıyla bugüne kadar yaşadığı o tecrübelerle kendi anlamlandıracağı bir veri vermiş oluyoruz insanlara aslında. Bir yere manipüle etmenin bir anlamı yoktur mesela medyada. En çok orada buluyorum kendimi. Bir yandan da bu yeniyi takip etmenin getirdiği 10 sene sonra ne olacağını hayal edebilmenin o getirdiği refleks aslında insanlara aslında bizim yaşadığımız gerçekliğin çağımızın bütün potansiyelinden çok eski olduğunu anlatmak üzerine de kurulu diyebilirim biraz.
Bir multidisiplinerlikten bahsettin. Orada şöyle bir parantez açmak lazım. Sen öylesin abi. Ya da ne bileyim, senin gibi adam, birkaç adam öyle yani. Herkes maalesef öyle değil. Herkes hala şeyin, bir spesiyalizasyonun çok önemli olduğunu iddia ettiği, işte bir şey yap, en iyisini yap denen o Amerikan vari bakış açısının hala hüküm sürdüğü bir hem coğrafya hem zamanda yaşıyor olmamıza rağmen senin bunu doğru olarak zaten bellemiş olman hani benim gözümde mükemmel bir şey zaten. Yani multidisipliner ve o interdisipliner olmadan yaşamak mümkün değil bence de. Evet. Ama millet bunu hala anlamıyor. Onu önemli değil. Onu geçiyorum şimdi. Şeye çok takıldım. O önemli bir şey söyledin. Hani bir üçüncü yol mümkün dedin. Yanlış medya ya da diğer tarafın medyası. İkisi de kendi çıkarında. Liberal bir söylem. Üçüncü yol mümkün. Hakikat diye bir şey acaba biz ne kadarını bilebiliriz ki sen onu göstereceğin gibi böyle şey girift. Evet. Ama bir o kadar da üstü örtülü bir soru sormak istiyorum. Hakikat yani birine göre hakikat, ona göre hakikat, buna göre hakikat olmayacak mı o üçüncü yol? Şöyle iki tarafını şey. Da göstermekten mi bahsediyorsun yoksa bir şeyin iç yüzünü, o örtüyü kaldırmaktan falan mı bahsediyorsun?
İki yüzünü gösterdiğin zaman aslında medya üzerinden konuşuyorum. Ya da bir insan, yani hepimiz medya kullandığımız için artık aslında medya kuruluşlarının çok da böyle bir şeyi kalmadı. Belli know-how'larda belli içeriği, haberleri kürate edip insanlara verme sorumluluğu var. Atıyorum bu sokakta olacak herhangi bir ufak bir olayın bir haber değeri yok toplum için belki ama faiz kararının var, doların var. Bunları veriyor medya kuruluşları bugün. Başka bir hikayelerden mesela bahsedelim. İşte insanların en çok problem yaşadığı yer nasıl yönetildikleriyle alakalı problemler. Yani demokrasi çok eski bir sistem artık yani. Çalışmıyor. Maalesef. Ve en çok da problem burada çıkıyor. Çünkü yönetme...
İnsanlar yönetilmeye muhtaç mıdır abi? Daha net bir soru sorayım.
Bütün insanlar mı?
Süper cevap.
Soru, yani soru bu. Yani herkes değil. Yani herkes yönetilmeye muhtaç değil.
Kendi... Aysun Kayacı haklı mıydı?
Haksız denemez. Haklıdır. Ama şöyle bir talihsizlik de haklı Aysun Kayacı. Herkese eşit, herkesin eşit şartlar edinemediği bir dünyada bunu söylediği için işin biraz humanist kısmı kalıyor. Yani hepimiz en nihayetinde belli ruhları sarmış bedenleriz ve hani daha önce ruhlar aleminde bir üstünlüğümüz var mı birbirimize bilmiyoruz. Beden olarak fiziki dünyada bir üstünlükler ve şanslar ve ayrıcalıklar halindeyiz bizler. İşte kentte doğanlar biraz daha şanslılar çünkü işte artık 24 saat sıcak su var, gecenin üçüne duşa girebiliyor insanlar.
Burada benim bir antitezim var ama sen devam et. Nefes aldım sadece şey yapayım diye.
Ama söyle.
Bu şu sosyolojide şöyle bir laf var. Yani özellikle böyle ekskomünike edilmiş sosyologların ağzına böyle pelesenk olmuş bir laf var. İşte beyaz adamın dünyası. Şimdi sosyolojiyi işte bir bilim haline getirmek, sonra onu işte gerçekten evet bu bilimdir deyip farklı teoriler ortaya atmak vesaire vesaire. Bu şey gibi economic law of large numbers gibi yani küçük bir örneklem için çalışan şey, sen diyorsun ki bir işte educated guess yapıyorsun ve evet büyük bir kitle için de çalışabilir falan. Ben bunun öyle olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla zaten bilimin istatistiki olarak kör olduğunu ya da dilsiz olduğunu ya da sağır olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten ötürü aslında köydeki adamın ya da sivilize ve sivilize olmayan diye ayıralım. Ya kim karar veriyor sivilize olmaya? İşte Batı'yı örnek almak.
Toplum otomatikman biraz onu kendi karar veriyor kimin sivilize olup olmadığına.
Mı acaba? Bana mesela şey gibi geliyor birazcık. Mesela elektrik bir sivilizasyon şey yani teknoloji işte ne bileyim hijyen. Mesela sağlıkçıların en büyük şeyi antitezi bu yoruma hijyen. Hijyen çok daha iyi bir noktaya iyi bir raddeye geldiği için yaşam süreleri uzadı. Hijyenin kuvvetlenmesi tıptaki gelişmeleri hızlandırdı. Yani bu üstün körü bir yorum tabii ki. Bu böyle, herkes böyledir diyor ya da bu böyledir demiyorum ben de. Hani duyduğumu okuduğumu böyle birleştirmeye çalışıyorum şu anda.
Savaşların azalması da insanların ömrünü azalttı. Yani mesela. Roma döneminde 22 falan ortalama yani. Gidiyor ölüyor çünkü adamlar savaştan, aynen öyle. Hastalıktan ölüyor.
Mevzu o şimdi birazcık da. Hani bu bir, yine bir felsefi bir zemine oturtmak lazım. Korelasyon ve kozasyon, nedensellik. Acaba yani biz bu nedensellik olarak yani işte ben seni ittim ve sen düştün gibi bir bu bir nedensellik mi? Yoksa acaba burada bizim göremediğimiz bir korelasyon mu var? Hani bu bir nedensellik değil mi acaba?
Biraz şey mi? Bazılarının sivilize olup bazılarının olmaması mı? Bir sonuç mu bir sebep mi?
Hem o hem de şunu soruyorum. Sivilize nedir? Ona kim karar veriyor? Belki köydeki adam, bu arada bence benim anladığım şekliyle köydeki adam hepimizden daha sağlıklı. Elektriğe,
Fiziken evet.
çünkü işte soğuğa dayanıklı herif, gerçek ata tohumu yiyor, kendi ektiğini yiyor, içiyor falan filan. Hani bu şey gibi bir güzelleme değil. Hani o tarafa da gitmeyeyim. Herkes köye taşınmalı. İşte ne bileyim, eskiden ne yapıyorsak ona dönmeliyiz. Hayır lan, yani
Bitti gitti o. Yani kentleşiyor artık insan hayatı. Küçük o
tabii ki.
settlement'lar olur ama hani o köylülüğün, o köyde yaşamanın o nasıl promote edilmesi değil işte senin dediğin.
Evet, kesinlikle değil. Ama şey konusunda hep bir ikileme düşüyorum. Yani ne bileyim, bilmem ne üçüncü dünya ülkesi, o sivilize değil ama işte İngiltere sivilize. Kim karar veriyor buna? Hep bir bakış açısı, hep bir referans noktası oluyor ya. O referans noktası nerede?
Kültür yani muhtemelen insan ya yani bugünkü yaşayan 2021'deyiz.
Ve
Aralık
tabii
ayındayız.
pardon, bunun şeyinde, konteksinde, çerçevesinde işte bu hakikati göstermek mümkün mü insana? Kime göre
Güzel
hakikat?
soru. Evet.
Soruyu bitiremedim
Şöyle düşünüyorum. O bugün yani kentlerdeki insanlar için aynısı geçerli. Köylerdeki insanlar için de geçerli. Kasabalardakiler için de geçerli. 1000 yıllardır işte farklı mitolojilerin, işte farklı kaynakların anlattığı bir insanlığın o günden bugüne geliş hikayesi var. İnsan ilk yani kabul eden teorilere göre hayvandan en yakın akrabası maymun olacak şekilde gelen bir yaşam formu insan. Ve doğanın kanunlarıyla insanların kanunları bugünkü insan kanunları birbiriyle bayağı uzaklar. Şu an tekrar yakınlaşıyor hatta bu arada. Biraz daha içgüdülerimize göre yaşayıp o işte insanlar nasıl hissederse öyle yaşamalı etrafında dolanan o özgürlük çabası hareketinin tüm kimlikler için, tüm içgüdüler için arkasında bu var. Çünkü insan bugüne kadar belli ahlak setleri koydu ve kendisini hayvandan ayıran şey buydu. Acıktın diye sen gidip bir insanı yemiyorsun mesela. Bu bir suç gibi yani. Çünkü bir yerde birileri insan işte bedeninin, düşüncelerinin değerli olduğuna kanaat getirdi. Çünkü ardışık düşünebiliyordu ve anılar oluşturuyordu biriyle ve o anıları yaşadığı insanla o anıları hep yaşamak istediği için muhtemelen içgüdüsel olarak o güzel anıları o insanların sevdiklerinin ölmesini istemedi insanlar. Ya da kendilerinin öldürülmesini istemediler. Bir işte koyun için, bir post için ya da bir sıcak bir mağara için öldürülmek istemediler. Yavaş yavaş burada 1000 yıllar sürdü muhtemelen bu ve en son biz İkinci Dünya Savaşı'nda bütün medeniyet dediğimiz kısmın hepsinin bütün insanlığın birbirine girmesi ve bütün o medeniyetin çöküşünün ve fail edişinin milyonlarca insanın kitlesel şekilde toplanıp bir yerlerde yok edilmesine kadar varan bir ahlak setine kadar geldik biz. Kim koyuyordu bu ahlak setlerine kadar geldik. Şimdi bugün yaşadığımız o insanların örnek gösterdiği Batı medeniyetinde aslında hani son 60-70 yıldır birbirle savaşmıyor bu insanlar baktığın zaman.
O da acaba mı diye benim kafam hep kurcalıyor.
Savaşın şekli mi değişti mi diyorsun yani?
%100
Ekonomik bir kısma geldi
psikolojik,
büyük. Evet.
ekonomik.
Evet. Mesela bir anket vardı geçenlerde. Avrupa Birliği vatandaşlarına şeyleri sormuşlar bütün yerleşim birimlerinde. Önceliğiniz hangisidir? Avrupa Birliği mi? Çünkü Avrupa Birliği şu an hani bir sürü ülke ve kültürün bir arada yaşayabildiği çok optimum. Bu medeniyet sistemi gibi aslında kendi içinde. Avrupa Birliği mi önceliyorsunuz? Ülkenizi mi? Yoksa yaşadığınız yeri mi? Yaşadığınız kasabayı mı? Abi tek bir kasabadan ya Makedonya'dan ya Macaristan'dan oralardan tek bir kasabadan Avrupa Birliği çıkmış. Geri kalan herkes hala ülkesini önceliyor. Yani bir snap out olma durumunda Avrupa gene tekrardan collapse edip birbirine girecek üzerine wargaming teorileri konuşuluyor. 10 seneye Avrupa Birliği yıkılacak diyor falan filan bazı akademisyenler, bazı işte tarihçiler falan filan.
Hak veriyor musun? Gidişata istinaden yani. Bu milliyetçiliğin gereksiz yükselişi.
O bir korku yani Avrupa'da var. Tabii buna Avrupa'da yaşayanların daha çok yorum yapma haddi var bence. Biz o kadar da içinde değiliz yani. Nasıl
Maalesef.
bizi dışında evet bize dışarıdan nasıl bakarken şey yapıyorlar böyle hani upgraded Afganlar diye bir şey çıktı şey için Türkler için.
Ya biraz da şey yok mu ama bu
Bilmemekten o.
arada?
İşte Avrupa içinde bizimki de biraz, bizimki de azıcık hani çok ne kadar ilgili olsak da orada her gün bilfiil yaşamayıp her gün bu kadar politikanın içinde olmadığımız için bu kadar net bir şey diyemeyiz. Ama bence korkulan olmadı. Yani Avrupa'da sağ çok yükselecek, göçmen krizleri yaşanacak olmadı. Almanya'da işte AfD iktidara gelecek diye bakılıyordu. Hani gelmedi, koalisyonda yok şu an.
Bu ses neymiş lan bu arada ya?
klimaydı galiba.
Klima değil şey galiba.
Soğutucu.
Soğutucu. Şey bir anda bu örtü kalktı bir tane yani. Biz beraber sen de kaldıramadın örtüyü ses kaldırdı abi. Abi viskileri alabilir miyiz? Prodüksiyon ekibi. Öyle verme oğlum elinle getirsene. Allah
Aman
aşkına.
abi.
Zaten şey böyle mahcup olma durumu söz konusu. Kardeşim çok
Eyvallah abi.
teşekkürler. Sen hiçbir içmiyor musun hiçbir şey? Kola mı içeceksin? Aa.
Dün mü geldin Ankara'dan? Dün mü geldin şehir dışından? Ha.
İndim. Geldim.
Bir şey diyeceğim. Sen erken git o zaman bugün.
Ne olacak abi?
Yo yo git uyu yani.
Gençliğimiz var.
Aynen. Sen kaç yaşındasın? 20. Adam 20 yaşında.
Gider 3 gün uyumadan gider.
3 gün uyumadan o kadar da gitme lan yani. O kadar gitme, o kadar gitme. Bir gün uyumamak okey ama. Az uyumak ya da.
Saat yeterli değil mi? Gece 3 saat uyudum
Ama yine de erken git bugün. Ya bu kayıttan sonra git mesela. Uyu, dinlen. Akşam çünkü sen çıkarsın büyük ihtimalle ayıklamaya hanımefendileri. Evet ya daha neler var? Pardon abi.
Devam ya. Ne diyorduk? Ha Almanya diyorduk. Fransa
Alman,
mesela.
Fransa.
Marine Le Pen de beklenilen şeyi almadı toplumdan yani.
Hollanda'daki herif.
Evet.
Hatırlayamadım ismini.
Ama bu
Bir tane
birlik hali
ekonomist kapağı vardı.
Hangisi?
Tarotlu olanı hatırlıyor musun?
Yok, hiç
Ya, o
hatırlamıyorum.
ekonomist kapağındaki komplo teorilerini okudun mu,
Aa.
dinledin mi hiç? Abi o kadar güzel ki.
Ve
Yani
çıkıyor mu yavaş yavaş?
ya çoğu çıktı
Hmm.
ve bu o bir sonra janra oldu. Ekonomist kapağı yorumlama janrası.
Hmm.
Bu şeycilerde özellikle böyle biz dünyanın gizemini çözdük, gizli örgütlerin gizemini çözdük tayfası var ya bir tane. Çoğu bu arada ben sana söyleyeyim.
Çok öyle tayfa var mesela bu
Bazılarıyla
arada.
tanışırım ben.
Hı
Biliyorum, tanışıyorum yani. Bazıları etki ajanı.
hı.
Net. Yani öyle bir şey olsun veya olmasın, sadece bir kırılma noktasını, toplumdaki bir kırılma noktasını böyle dürtmek için bir şey söylüyor. Bir içerik hazırlıyor. Bir program yapıyor. Ve bunlar çalışıyor. Çünkü insanlar, ya oluşturdukları kitleler hani şey gibi, aa evet bak biz uyandık, biz bunun farkındayız diyor ama yine hani
İşte hayvanın
meclisten
ayrışmak
dışarı.
istiyor.
Aynen
Koyun,
öyle
ben
abi.
koyun değilim diyor işte.
Aynen öyle abi.
Ben işte advanced bir insanım. Daha akıllıyım. Bu arada yani günümüz şeyinin getirdiği o hümanizmin geldiği yanlış bir hal var ya günümüzde.
Evet,
Yani
maalesef.
tekil insanları insanlığın önüne koyma durumu var ya ve o aslında hani insanların ya çok özgürlükçülerin buna çok aa çok faşist bir düşünce bu dediği ama aslında bunun sebebinin insanlığı öne koymamasını getiren bir orada yanlış bir hümanizm yorumuna varıyor işte günümüz dünyası. Problem biraz oradan başlıyor.
Bir tane meme vardı. Meme de değil de yani böyle küçük bir yazı gibi. İşte şu an dünyanın en büyük dini diyor. Tırnak içinde şey yazıyor. I'm
Öyle.
offended. Gerçekten öyle. Herkes her şeyden tetikleniyor. Herkes kendisine saldırı yapılıyor
Çünkü çok
zannediyor.
kırılgan yetiştirildi bence günümüzdeki insanlar diyeyim. Yani gençler de diyemiyorum. Çünkü ya orada da bir genel, bunların hepsi bu arada genelleme tabii. Tekil olarak herkes ayrılıyor. Yani feminist hareketin çok radikalleşmesi sonucunda erkeklerin düşman sayılıyor hale gelmesi de mesela çok tekilleşen bir şey. Ama toplumda çok genel olarak anlatılıyor. Hani bizimki de biraz hümanizmin çatıştığı yerler var, çalışmadığı yerler var. Ama yani insanlık, benim kanaatimce insanlık daha önemli. Benim varlığımdansa insanlığın varlığı daha önemli. İnsanlığın Mars'a gitmesi daha önemli. Bu beni daha atıyorum kentliyim diye, daha medeniyim diye, daha educate'yim ya da daha fazla şey gördüm diye daha değerli kılmıyor. Hiç kimse için geçerli bence değil bu. Ama bir yandan da şu var. İnsanları hiç ayırmayalım birbirinden diyelim. İnsanları birbirinden ayırmadığımız zaman o zaman işte topluma zarar veren kitleler diyelim. Kasıtlı olmayarak. Bu insanlar topluma zarar vermeye devam ediyorlar ve insanlık potansiyelini bayağı bir şekilde aşağı çekiyorlar. Böyle de bir problemle karşılaşıyoruz insanlığı öne koyduğumuz zaman. Ve buna işte eskiden kimler karar verirdi? Medya bir görüş sunardı. Bazı insanlar inanırdı, bazıları inanmazdı. İşte iki görüş şey ayrılırdı falan filan insanlar. Şu an çok fazla, çok kutuplu bir düşünce sistemi var insanların. Hem kendi kimliklerinde hem toplumsal kimliklerinde çok fazla yere girip çıkıyor insanlar. Ve herkes kendisine duyulması gereken saygının sadece kendisi olduğu için duyulması gerektiğini söylüyor. Yani herhangi bir özelliği olmadığı için o sadece dünyada var diye birilerine saygı duymak durumunda hissediyor. Zorunda bırakılıyoruz diyelim yani. İnsanlar kişisel olarak birbirlerine saygı duymak zorundadırlar. Ama şöyle bir zorundalıktır bu. Hani varlığına saygı duymak vardır. Ama düşüncesi eğer seni aşağı, kişisel hayatlarda bizi aşağı çeken insanların hayatımıza tutmuyorsak biz, bize kötülük yapan, enerjimizi düşüren, bağıran, çağıran, yalan söyleyen insanları nasıl biz arkadaşlık etmiyoruz onlarla, artık çıkartıyoruz hayatlarımızdan, bizi yoruyorlar diye, çünkü ileri gidemiyoruz. İleri gitmek bu arada istediğimiz şeyi yapabilmek, bir şey üretmek kadar basit bir şey bu arada. İnsanlık için atıyorum Mars'a gitmek, yeni gezegenler keşfetmek, işte dünyadaki işte kaynak dağıtımını eşit hale getirebilmek gibi dertleri var insanların. O zaman toplumdan bu insanların da egale edilmesi lazım. Neden biz kişisel hayatımızda yaptığımız şeyi topluma yansıttığımız zaman erdemlilik numarası yapıyoruz? Soru bu. Yani herkes böyle birisi var diye evet ona saygı duyuyorum ama onun düşünceleri topluma yararlı değilse o insanı eğitmeye çalışmıyoruz biz. Herkes otomatikman düşmanlaşıyor. Ama bir yandan da Ütopya'ya baktığımız zaman bütün bu şikayetler içinde olan kentli insanlar, ben bunlarla yaşayamıyorum işte diyen bütün toplumdaki diğerlerini ayrıştırmak isteyen insanlar da vitrindeyken daha farklı davranıyorlar. Ama off the record olarak gerçek düşünceden herkes ortaya kayıyor. Şimdi bence toplumdaki patlama buradan olacak diye düşünüyorum. Şuradan olacak. Birileri bir hayaller kuruyor. Çok güzel, çok ütopik özgürlük hayalleri var herkesin. Ama hani toplumla hazır değil klişesini kullanmayacağım. Toplumla %100 hazır. Ama o hazır olması gereken toplumun konuşulan kavramlardan, özgürlüklerden haberi yok. Böyle de bir problem var. İşte bu o ilk bir 10-15 dakika konuştuğum sebep mi sonuç mu loop'unu yaratıyor. İnsanlar yeterince bilgilendirilmiyorlar. Bilgilenmek istemeyen bir kısım var işte. Asıl problem de o.
Umursamayan, hazır bilgiye konmak isteyen.
Evet, bir yani, yalana inanmak isteyen. Mesela dünya düz mü?
Çok benim bam teline dokundum şu anda. O soru yanlış soruluyor bu arada. Geçen gün ona dair ben düz dünya belgeseli izledikten sonra dünyanın düz olduğuna ikna olan bir herife dönüştüm.
Diğer maalesef. Gezegenler düz mü? Diğer gezegenler düz mü?
İşte orada şöyle bir loop'a giriliyor hep. Şeyi izledin mi? İzledin lan tabii. Truman Show'u.
Evet.
Şimdi oradaki düz dünyayı aslında öyle bir şey olarak yorumlamaya çalışıyorlar. Fakat onu böyle işte bütün diğer gezegenler bir küre, bizimki böyle bir disk olarak anlatıldığı zaman çok gerizekalıca bir şeye dönüşüyor bu.
Evet, gene onun, insanın kendini özel hissetmesi gibi bizim gezegenimiz de özel, bizimki düz
falan. Öyle bir şey, ya onların anlatmaya çalıştığı şey özde o değil. Bunu böyle üç boyutlu hale getiren bir teknoloji var demeye çalışıyorlar aslında. Ve bunu böyle düşününce çok da mantıksız değil bu arada. Yani bu düz dünyaya çıkacağız bir anda ama. Hani
simülasyonun yarattığı bir illüzyon mu demek istiyorlar aslında?
Van Allen kuşağı diye bir şey var mesela. Bu işte UFO'cuların yüzyıllardır değil tabii ki, birkaç yıldır anlattığı şey aslında. Mesela Ay'a gidilmedi hikayesi Van Allen kuşağıyla alakalı bir şey. Yani çünkü bir kubbe var, gök kubbe var. İşte o bir teknoloji, Truman Show'daki gibi. Ve o daha kırılamadı ya da o işte zaten kırılamayacak tarzı bir şey. Dolayısıyla Mars'a da gidilemeyecek. Dolayısıyla NASA'nın bütün aslında NASA'ya ayrılan bütün bütçe, ne bileyim silah kaçakçılığına ayrılan bütçeyle eşdeğer diyen bir sayfa var. Ve onlar beni bazı noktalarda hakikaten ikna ediyorlar. Yani ben bir bağnaz za dönüşüyorum bu konuda. Çünkü şunu da biliyorum bir yandan. Şimdi sen şeyden bahsettin. O kadar katıldığım bir konu ki, insanlar eskiden işte bir bilgi atılıyordu ortaya ve iki kutba bölünüyorlardı. Şimdi istemediğin kadar kutup var. Yani buna işte ne diyelim, kendi pronounu yazmak diyelim. İşte öyle yapıyoruz ama böyle ne yapalım falan filan. Böyle tipler de var ya, yapmamalısın falan.
Evet.
Böyle bir işte.
O bu arada eleştirdikleri yobazlıkla aynı.
%100 aynı.
Hep öyle kalacak.
Onu zaten söyleme gereği bile duymuyorum. Anlamamalarını da zaten, yani artık herhangi bir yobaza nasıl davranıyorsak, evet, onlara da o mesela benim gender'ım bu ve bunu sen kabul etmek zorundasın, bunu anlamak zorundasın diyen insan, benim işte ben veganım ve sen bunu anlamak zorundasın diyen, sen de yemeyeceksin diyen, sen de bunu şey yapacaksın. Hiçbir farkı yok. Herhangi bir faşist söylemden hiçbir farkı yok. Ona ekleyeceğim
oradaki
şey şu.
Oradaki ortak nokta radikalizm işte.
Radikalizm. Kesinlikle. Fanatiklik.
Evet.
Kendini anlamaya çalışmamak, kim olduğunu anlamaya çalışmamak, kendini tanımaktan uzaklaşmak. Ve tam tersi satıldı. Sen kendini tanırsan işte kim olduğunu daha iyi tanımlarsın falan. Hayır, bir tanımın altına sıkışmaktır o.
Evet.
Ve sen o tanımın altına sıkıştığın zaman o tanımı icat eden her kimse, herhangi güruhsa, onların problemlerini de devşiriyorsun aslında. Bilinçli olarak veya bilinçaltı bir düzlemde. Bunu keşfetmek çok zor tabii ki. Yani bütün bir nesil bir kaybedenler kulübü melankolisiyle büyüdü. Ya ben böyleyim kızım falan filanla. Onun çalışmadığını anlamadı herifler hala ya. O bilmem ne falan.
Filmleri çekildi bu arada içelim.
Yani neyse. Şeye getirecektim. Teknoloji bunu takip ediyor şimdi. Micro community diye bir şey yaratıyor, evet, teknoloji. Evet. Web3 diye bir şey yaratıyor. DAO diye bir şey yaratıyor. Çünkü diyor ki gerçekten doğrusu bu diyor. Yanlış bir şekilde. Doğrusu sizin bu kadar ayrı düşmeniz. İşte bu Illuminati teorilerinden biri de odur ya. Hı hı. Bütün dünya şehir devletlere bölünecek. İşte parçala, böl, yönet falan.
Bu arada çok mantıklı değil mi şehir devletlere dönmek?
Vallahi genel, biraz...
Yani atıyorum 200 yıl sonrasından konuşuyorum. Yani insanlık medeniyetini konuşuyorum. Bu coğrafya için de konuşmuyorum yani.
Benim Sabancı'dan ayrılmadan önce yazdığım tez, bitirme tezim oydu. Yani aslında biz işte Türkiye için bir kalkınma planı hazırlayacağımıza, moda için bir kalkınma planı hazırlasak,
evet,
ve bunu işte Türkiye'de yapılan ciddiyetle yapsak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil yani. O bile değil. Ne bileyim, Kadıköy ilçesi değil, moda için bir kalkınma planı hazırlasak, burada bir anarşist ekonomi kursak. Nedir anarşist ekonomi praktisi? Mesela trade ekonomi.
Hı hı.
Yani paylaşım, barter. Ben sana domates vereyim, sen bana biber ver. Senin cebinde senin bir surplus'ın var. Bir birikmiş, işte sen bir kıtlık içinde değilsin. Kıtlık içinde zannettiriliyor sana durmadan. Sen işte ne bileyim Nike alıyorsun, sana diyor ki Valentino alman lazım. Valentino alıyorsun, diyorlar ki yok şimdi moda bu, bunu alma, onu takip et, bunu al, bunu iç, bunu ye. Şurada evini satın al, şu arabadan satın al. Hep bir kıtlık içindesin zannediyorsun. Halbuki o kadar bolluktasın ki yani o kadar da yanlış bir zamanda söylüyorum, evet, ki bunları aslında ama yine de demeye çalıştığım şey şu. Bir hani herkes elindekiyle yetinsin gibi bir diskur değil bu. Ben bir iş adamıyım ya. Ben bu podcast'i bile kar etmek için ve deli gibi kar etmek için yapıyorum. Kar edeceğimi bildiğim için yapıyorum. Fakat diyorum ki sokakta karnı aç olan adama, senden para istemiyor bile belki o. Niye vermiyorsun kardeşim? Ve sen Kartal'daki bir adam olarak Moda'daki sokaktaki adama yardım etme. Moda'da oturan Moda'nın yerlisi Moda'daki sokak insanına yardım etsin. Ve onlar belli çünkü zaten yani. Kartal'daki adam Kartal'daki insana, işte komşuna yardım et. Kendi evinin önünü temizlersen dünya, herkes kendi evinin önünü temizlerse dünya temizler. Bu çok doğru bir şey ya. Sorumluluk almak. Fakat... Sorumluluk almadığın zaman şöyle bir şeye dönüşüyor mevzu. İşte senden referansa söylüyorum şimdi. Ben yeterince bilgilendirilmedim ki. Ulan denedin mi bilgilenmeyi? Sordun mu sen yani? İşte ben bu vergiyi niye veriyorum? Altında... Bu verginin altında ne var dedin mi mesela yani? Vergi konusu mesela.
Telefonla herkesin elinde internet var mesela. Şu an o mesela...
Çıkar telefonunu göster abi.
Hazırlıklı değilim.
Ağzıma sokuyormuş.
Çak. İnternette mesela o bilgiye işte edinme kısmı çok umut vericiydi. İnternet ilk geldiği zaman ben çok mutluydum. Yani dünyanın bütün problemleri bitecek. Herkes birbirinden haberdar olacak. Herkes birbirine böyle anında bir ihtiyacı olduğu zaman haber verecek. İşte oyun oynamak istiyorsun. Git Fransa'daki arkadaşına bağlan. Bunları yapıyorduk falan. Dial-up'la falan ilk başta. Abi günümüze bakıyorum. İnternetten pişmanım. Yani internete...
Kesinlikle.
Ya yani müthiş bir şey ama işte o temelsiz binanın çökmesi gibi yani. Temeli olmadan, insanların bir medya okuryazarlığı olmadan biz internet kullanmaya başladığı için çok fazla insan, bir teknoloji okuryazarlık yok. İnternette gördüğü her şeyi gerçek zannetmeye başladı. İlk gördüğü Google aramasındaki ilk sonuç onun için gerçeklik abi. Onun ikinci sayfada belki hakikaten gerçeği yazıyor ama onun önüne paywall'dan bir tane içerik çıkıyor belki ve onu görüyor. Bütün bugün ana akım medya bunu yapıyor Türkiye'de yani. Google'da SEO yaptıkları için bu insanlar Google tarafından da destekleniyorlar. Çünkü Google ekosistemi yürüyor. Trump'ın seçilmediği zaman, Biden'ın seçildiği zaman YouTube algoritması flashlandı. Benim önüme çıkan bütün videolar değişti. Yani YouTube bununla ilgili açıklama yapmıştır, yapmamıştır belki ama konuşun birkaç insanla söyle, algoritma değişti şu an. Ve bu bizi iki probleme getiriyor. İnsanlar internette yazdıkları şeyleri de sorgulamıyorlar. Çünkü bir önceki nesli düşünsene, televizyonda bir karakter öldüğü için benim babaannem ay ay ay falan derdi yani. Fiction o yani, oradan ketçap çıkıyor yani, tamam, ay ay ay de böyle hani gerek yok, gerçek bir şey değil o. Aynı şey televizyondakini gerçek sanan insanların çocukları büyüdü, şimdi internette yazan her şeyi gerçek zannediyorlar ve problem şu, ilk okuduklarını gerçek zannediyorlar. O bir skeptik hal, sorgulama halini getirmedi internet. Bilgiyi çok kolaylaştırdı erişimi ama bir filtrelemesi yok bunun. Hangi bilgi doğru bilmiyoruz.
Bunun inanılmaz kötü bir örnek olmakla beraber, bu kötü örneklerle dolu bir yayın oluyor ama harf devrimini, Atatürk'ün harf devrimini aslında kötü bir şey olarak yorumlayan bağnazlar var. Fakat o bağnazlar şu noktada haklı. Harf devrimi öncesi işte Osmanlıca, Arapça, Farsça, bunlar zor diller. Öğrenmesi zor, yazması zor. Zaten kitap basan kimse yok. Kitaba ulaşmak çok pahalı. Ve herifler diyor ki bu bağnazlar. Aslında diyor orada bir işte
kök mü vardı,
stratifikasyon
aslında
vardı diyor. Yani okurlar ve okumayanlar. Okuma yazma oranı %10'du bilmem neydi. Ama o herifler her gün okuyordu. O herifler zaten çağdaştı. O herifler zaten mesela beyaz Türktü. O herifler zaten işte zengindi. O heriflerin şey gibi bir kaygısı yoktu. Ben acaba çocuklarımı nasıl besleyeceğim diye bir kaygısı yoktu. Mevzu burada bir sıçtı diyor o bu bağnazlar ve bu bence haklı bir yorum. Ben buna katılıyorum niyeyse. Herkes okumaya başlayınca, aklı olmayan, fikri olmayan da okumaya başlayınca o da yazmaya başlıyor. Evet. O da bir şey söylemeye başlıyor. Bu bir problem bence. Yani bu şey demiyorum. Aslında diyorum ya. Niye ya, ikinci viskideyim, bunu söyleyebilirim. Bir böyle elit bir oligarşi tarafından yönetilmek bence çok daha mantıklı ve makul. Çünkü
orada
o zaman,
da işte klasifikasyonu giriyor. Ne kritere göre oligarka sen veriyorsun gücü?
Baba şöyle bir mevzu var.
Kendi çıkarını kullanacak.
Kullansın. Hiç önemli değil. Demokrasi adı altında bunu yapmasın yeter ki.
Evet, o doğru.
Yani benim demeye
kandırmasın kimseyi yani.
Kimseyi kandırmasın. Desin ki kardeşim, yani ben bana daha fazla para veren adamın işini yapacağım desin. Bu kadar basit. Ki
sistem şöyle, orada şu an bundan farklı çalışmıyor
şöyle
zaten.
Şöyle bir antitez var orada bu arada. Şimdi sen çok zengin yani... Yedi göbek zengin bir adamı eğer oligarşinin işte ne bileyim o içine sokarsan ve o oligarşiyi full zengin adamlardan yaparsan o adamları satın alamazsın. Elit aileler işte ne bileyim, elit aile yok mu? Türkiye'de de var. Avrupa'da da var. Amerika'da da var. Bilmem kaç göbektir zengin herifler. Ta aristokrasi ya. Mavi kanlılık. Hı. Var bu abi. İnsanlar bunu yok zannediyor. Var. Bu Fransız ihtilaline kadar zaten çok belli çizgilerle ayrıydı. En son Vitriol'de bundan bahsettim. De Tocqueville bundan bahsediyor. Diyor ki eskiden diyor sınıf ayrımları çok netti diyor. Ve işte bir köle hiçbir zaman ben acaba işçi olabilir miyim? İşçi olup da para kazanabilir miyim? Ya da bir işçi hiçbir zaman ben acaba bir şatom olur mu benim diye düşünmüyordu. Öyle bir kaygısı yoktu. Fakat Fransız ihtilalinden sonra meritokrasi diye bir kavram çıkıyor. Burjuva diye bir kavram çıkıyor. Ve artık sorumluluk sende. Çalışmadın, zengin olmadın. Ve senin sorunun bu, senin problemin. Halbuki eskiden öyle değildi. Kötü bir aileye doğdun, tırnak içinde kötü. Kötü bir yaşantıya doğdun. Ya da kötü demeyelim, daha az şanslı bir yaşantıya ya da öyle de demeyelim yani, çünkü hangisi şanslı,
o zaman dinamikleri zaten bu anın dinamikleri farklı yani, o zaman
%100 nerede ama olduğun, demeye çalıştığım şey şu:
asker oluyorsun, işte manav oluyorsun, kasap oluyorsun, o zaman
ya da kral oluyorsun,
evet yani,
ya da şehzade oluyorsun.
Arası yok şu an, arası var onun yani,
bir geçiş var, bir dikey hareketlilik illüzyonu var işte. Ve bak, bu ekonomik krizler bilmem neler hemen orta sınıfı siliyor.
Evet.
Hala öyle olmak zorunda çünkü.
Geçişte orta çünkü sınıf... köklenememiş. Ne öbür tarafta köklü, ne yoksul tarafta köklü, ne zengin
aynen
tarafta köklü.
Abicim, işte. Hayatı boyunca fakirlik çekmiş bir adam bir yılda iki yılda parayı buluyor. İlk yaptığı şey zenginler gibi davranmak. Hı hı. Araba
çünkü
alıyor.
Bir şey
hemen
yapmak istiyor, ev alıyor. Şey olmak istiyor.
Pro içmeye başlıyor. Daha pahalı bir viski içmeye başlıyor. Niye? Ne yapacaksın öyle... Sırıtıyor kardeşim. Üstünde sırıtıyor abi. Bu kadar. Yapmamak
soyluluk lazım. Var diyorsun o zaman.
Bu ya olmak zorunda diyorum abi.
Genetik de bir şey gibi mi? Peki sence?
Metafizik açıdan evet. Olmalı zaten. Ama yani fizik açıdan da bence evet yani. Hani bu çok faşist bir söylem oluyor ama evet yani. Bir ırk bir ırktan üstün mü? Hayır. Böyle
değil.
Bir şey
düşünmüyorum. Irk dediğim şey kültür yani. Irk dediğim şey hani tek bir insan ırkı var. Hani bedenen ırk dediğim, bilimsel olarak tanımladığım şey ırk olarak bir beden var. Hani tür diyoruz buna. Türcülük diye ayrılmaya başlandı ama hani ırk dediğim şey insan ama kültür var abi. Bütün savaşlarda ırk savaşları değil, kültür savaşları.
Ve işte bir kültür bir kültürden kendini üstün zannediyor. Bu bir zan yani. Ama o kültür içinde bir hiyerarşi hep var abi. Finansal açıdan işte ne bileyim, zeka açısından, yetenek açısından, ne bileyim, biri hayvan gibi sesi güzel, bütün aile sanatçı anasını satayım, bütün aile resim yapıyor ya da bütün aile banker ya da bütün aile bilmem ne, var bunlar ya. Hı hı. Bu var, bu işte metafizikte el verme denen şey, Bourdieu önünde doksa dediği şey ama yani senin eğer
İçgüdüsel olarak da öyle bu arada. What you see is what you get mantığı da o.
Çok doğru. Senin eğer işte ailen, ne bileyim, senin baban Bedri Baykam'sa sen o sanat şeyinin
güzel
sanat,
bir örnek vereceğim ona.
Sanat algısının içine doğuyorsun abi. Yani ne bileyim, herhangi başka bir yerde başka ya, senin bütün sülalen doktorsa senin o hani şey hikayesine döner bu. Benim doktor olmamı istediler ama ben sanatçı oldum, görüyor musunuz falan filana döner bu yani. Ve çok daha zordur onun sanatçı olması. Çok zorluk çeker. Halbuki Bedri Baykam'ın ne bileyim çocuğunu falan düşünsene. Hani babacığım ben sanat yapacağım. Bravo oğlum falan. Yani, yani helal olsun sana. Ama bir işte memur ailenin oğlu ben sanatçı. Siktir git sen şey mi olacaksın? Bilmem ne mi olacaksın başımıza falan. Anlatabiliyor muyum şeyi? Ha bu şu da demek değil. Yani memur bir aile olabilir fakat o yani kafa inanılmaz açık olabilir. Ne istiyorsan onu yap, helal olsun diyebilir. Evet. Onun doksası da farklı ama zaten. Yani o bir toplumsal bir personanın doksası değil o. Bambaşka bir doksa.
Onun benzeri.
Helal olsun doksası o yani.
Helal olsun
İleri
doksası.
İleri görüşlük doksası yani.
Onun bir benzeri işte. Hani iki nesilde sana çok net örneğini vereceğim. Kendimden vereceğim. Benim baba tarafımda işte anne tarafı şey onun annesi babası bankacılar. Bugüne baktığınız zaman memur gibi yaşayan insanlar bankacılar yani, belli bir saatte git sayılarla ilgilen, tablolar yap, evine dön şeklinde insanlar. Babam benim belgesel öğretmeni oluyor. Annem de hattat, geleneksel Türk sanatları mezunu falan filan. Abi beni çok uzun bir süre şey yapıyorlar. Kendileri gibi Türkiye'deki bir matrix için, Türkiye'de sanat yaparak bir şey yaparak gelirini düzenli kılman çok zor bir şey. Acayip düzensiz bir şey ve zorluklarla dolu bir hayat. O yüzden beni hiç bu çocuk bizim gibi olmasın diyerek elime tek bir kalem, bir fırça bile vermemişler içgüdüsü olarak. Hmm. Okusun bu adam mühendis olsun
falan
filan diye.
Bu da tam tersi.
Bu da tam tersi. Ama işte ister istemez kan baktığımız çekiyor. Yer kan çekiyor abi. Yaptığım şey ikisinin de yaptığı şey yani. İstediğin kadar sen beni çek, işte o doksa dediğimiz şey. Yok olmuyor. Gene ne görürsen what you see is what you get mantığında. Onu yapıyorsun. İçgüdüsel olarak oraya gidiyorsun. O yüzden sordum. Acaba genetik mi, içgüdüsel mi, toplumsal mı bunların hepsi?
Yani hepsi.
Çocukluğumuzda
hepsi
gördüğümüz...
Hepsi
evet yani hepsi birden yani. Yaşadığımız şeylerden dolayı işte benim hakikatle olan derdim, tanık olduğum şeylerden dolayı yani. İnsanların doğruyu bilme hakkı vardır. Benim çok küçük yaşta edindiğim, daha sonra yanlış olduğuna inandığım bir şey.
Doğruyu bilebilir miyiz işte? Çünkü evet. Şöyle bir şey var bak. Çok komik bir örnek. Fakat bu ülke Kurtlar Vadisi diye bir şeyden
fenomenden
nasibini aldı ve insanlar, çoğu insan, ben hatırlıyorum ya, ben Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümleri çıktığı zaman ben çocuktum yani, Bostancı'daydım.
Bu ilk sezon müthiştir.
İlk sezon müthiştir, müthiştir zaten. Ben izlemedim hiç, sonradan izledim. Özellikle bu komplo teorilerinin içine girdiğim zaman, bu ezoterizmin içine girdiği zaman izlemeye başladım ve dedim ki baba ya, herifler yapmışlar. Yapmış. Herifler işin içindeler. İçinden anlatıyor herifler yani. Her şeyi biliyor pezevenk. Her şeyi biliyor yani. İlk zamanlar ben hatırlıyorum, küçücük çocuğum. Bizim mahallede bir abimiz vardı. Abinin saç değişti, eline tesbih aldı, cebine bıçak aldı, bıçakla dolaşıyordu, böyle sallıyordu falan, kelebek. Bunları hatırlıyorum. O öyle bir etki yarattı. İnsanlar zannetti ki Kurtlar Vadisi'nin anlattığı her şey gerçek. Ve ona karşı hemen şey, ya olur mu çocuklar, bu bir fiksiyon, bu bir kurgu. Ama anlattığın her şey gerçek orada. İnanamazsın.
İşte büküyor, gerçeği büküyor abi.
İşte simülakro denen şey başlıyor. Bu.
Evet.
Tam olarak bu hem de.
Orada adam en başa döneceğim birazdan bu arada.
Polat Alemdar yaratıyor ve diyor ki bu bir fiksiyon diyor. Bu onun gerçekte bir karşılığı var. O bir operasyon.
Olmasa bile gerçekleşiyor sonra.
Olmasa bile gerçekleşiyor sonra. Hatta bunu anlatırlar. Hollywood'un hani sen mesela bir şey deneyimledin, bir şey gördün, bir bağlantı kurdun. Ya hadi lan o filmde vardı işte de diye film ürettiğini iddia eden bir tayfa var. Ve o kadar mantıklı ki bu. E.T. öyle bir şey mesela. Bir ara böyle çok çıkmaya başlamıştı. Uzaylı, ben uzaylı gördüm. Ben uzaylı gördüm. Hemen E.T.'yi çaktılar.
Evet.
Lan E.T.'yi mi anlatıyorsun sen? Bize'ye döndü mevzu. Bir, ya kahvehane muhabbetine döndü. Ya, bu acayip bir şey. Bu algı yönetimi denen şey bu kadar altı boşaltılmış. Fakat bir o kadar da gerçek
çalışan bir şey.
İnanılmaz. O yüzden senin bu hakikat merakını o yüzden sorgulamak istedim yani. Nereden bileceğiz ya? Yani bu herif bilmem ne ile bilmem ne arasında bilmem ne konuşması geçti. Ulan belki stage'di. Belki bir etki ajanlığı oldu orada.
Nereden gördün? Orada mıydın? Televizyondan izledin abi. Çok basit.
İnsanlara bunu da anlatmak lazım desen, evet. O zaman o da bir problem. Çünkü enselerler seni bu sefer.
Her zaman
komplo
değil.
Komplo teoristi derler.
Şöyle bir şey, mesela düz dünya örneğin çok ilgimi çekti. Yani oraya çapaladım kendimi. Mesela atıyorum düz dünya konusunda hani sen fikrine, görüşüne, aklına, mantığına, hakikat görüşüne çok değer verdiğin bir insan olduğun için sen dünya düz olabilir dediğin zaman ben de o dönemde okey, Arda bunun mantıklı olduğunu düşünüyorsa ben düz olabilir diyorum, tamam mı?
Micro community.
Ama oradaki o işte hani o gazetecilik iç ikidüsü diyeyim. Gazetecilik bu arada bir meslek değil artık. Herkes gazeteci olabilir. Hani vatandaş,
önemli bir şey,
vatandaş gazeteciliği vardı, bitti. Hani 2017-18'de artık hani Türkiye için konuşuyorum, bitti. Ama yani artık herkesin bir medyası var, URL'si var, twitter.com/bilmem ne yaptığınızdan birisinin verdiği bilgilerin tamamına erişebildiğimiz bir dünyada gazeteci gibi davranan vatandaşlar. Yani her vatandaşın kendine sorumluluk bilmesi şeklinde hakikati ortaya çıkarma şeklinde olabilir. Atıyorum odada sahilde biri çöp attı. İnsanlar belki bunu internette henüz linç diyor olabilir. Bir yandan tabii linçleşebiliyor bu. Ama çöp, bir yere çöp atılması toplum olarak dünyaya yararsız bir şey ya, hepimizin görüşü. Fiziken de öyle işte, denizdeki canlılara zarar veriyor falan filan. Dünyanın adil bir yer olmasını bozuyor diyelim. İnsanlar telefonuyla fotoğraf çekip çöp atan birisini ifşa edebiliyorlar. Ve onu yapmasının önüne geçip geçmeyi deniyorlar diyelim. Çöp atılmasını istemiyor çünkü normal toplum ve denetçi kurum ilişkisinde devletin bunu yapıyor olması lazım zaten. İşte zabıta ya da güvenlik kameralarının, bu çok distopik bir şeyden de bahsediyorum güvenlik kamerası dediğim zaman, ama çöp atan kişiyi tespit edip ona çöp atmaması gerektiğini öğretememişse ailesi, öğretmeni ya da bugüne kadar ilişkiye girdiği insanlar bir ceza kesiliyor ve yere çöp atmasın diye bir maddi bir ceza kesiliyor. Bütün sistem bunun üzerineydi. Şimdi Uğur Dündar'ın yaptığı fırınlarda o böcek buldum ben, hamam yaptım. Herkes telefonu yapabilir abi.
Bu böcek bir muzun içinde.
Evet.
Bilmem nereden geldi.
Hamam
onu
böceği.
Da, onu da biliyoruz.
Şimdi bunu işte o zamanlar Uğur Dündar gibi işte araştırmacı, gazeteci yapıp kendini tehlikeye atıp adam helikopterden gemi attı. Abi şey, Çeçenlerin arasına. Gitti. Mikrofonla birbirini dövdü. İşte Amerika muhabbetleri o evde vardır ya. Hani açar mısınız efendim kapıyı, mimi var ya.
Nasıl duruyor herif bu arada?
Eskiden böyle adamlara ihtiyaç vardı. Şu an yok. Çünkü şu an herkesin elinde o kamerası var. Büyük böyle kameralara ihtiyacımız yok. İşte DSLR'lar geldi. O da gene büyüktü. Şimdi
Shot with iPhone diye bir
evet
şey var.
Evet abi. Yani. iPhone'dan şu an film çekiyorsun. Yani gösterime sokacağın film çekebilirsin iPhone'dan yani. Var ses teknolojisi, görüntü teknolojisi. O yüzden medya biraz daha hakikaten form değiştirdi. Yavaş yavaş medya kurumlarının güvenilir bir hale gelmesi gerekecek. Çünkü o dediğim manipülasyon durumuna herkes uyandı.
Çok kötü bir yere de geldin. Bir yarama geldin yani. Aha. Teeth. Medya kuruluşlarının hani şeffaflaşması ve aslında güvenilir olması mümkün değil.
Değil abi.
Benim nezdimde. Yani sen buna bu işin içinden çıkmış
yok, yok,
biri
değil.
Olarak
İçinden, başka bir şey... içinden birisi olarak söyleyeyim. Bak doğduğumdan beri ben bu kadar işin içindeyim. Aydın Doğan'la da çalıştım. Aydın Doğan benim çocukken yazdığım dergide satın aldı falan filan. İşte seneler sonra en top Tier 1 siyasilerle görüşecek kadar bir medya eventi, gazetecilik yaptım benim ismini gazetecilik demesek de bir journalism var için içinde. Bence hiçbir medya kuruluşu güvenilir değil abi. Kimse medya kuruluşuna inanmamalı.
Finansta 2000, 2001'de ve 2008'de olan şeyler şu anda medyada oluyor işte birkaç yıldır. Evet. O zaman işte bağımsız denetçiler vardı 2001'de. Hı hı. İşte bu BDDK kurulacağı zaman Amerika'da işte bağımsız denetim firmaları kuruldu. Şimdi mesela burada da fact checker'lar payda olmaya başladı. Facebook'un kendi fact checker'ları var. İşte ne bileyim Twitter'ın kendi fact checker'ları var. Sen bir şey okumaya çalışıyorsun sana diyor ki bilmem ne fact checker'ları bunu yanlış olarak. Kardeşim insanlar şunu niye anlamıyor? Yani teyit.org diyerek hedef göstermek istemiyorum. Onu bir kenara atıyorum. Hı hı. Amerika'da bir fact checker. Sen Amerikalı bir iş adamısın. Ben de Amerikalı bir fact checker'ım. Sen bana para veriyorsun ve diyorsun ki bu yanlış de. Tamam abi diyeceğim yani. Ne
evet,
diyeceğim?
Sistem çünkü bunun üzerine kurulu.
Ha ya da
herkes her şey para kazanmak için
ki,
yapıyor bu arada.
Ya da diyelim ki hani hiç bu kadar liberal bir dünyada yaşamıyoruz ve bu fact checker'lar zaten çok zengin diyelim. Tamam mı? Zaten aşırı zenginler. Hiç paraya ihtiyacı yok. Abi sen bana şey de diyebilirsin. Ben senin anneni öldüreceğim. Babanı öldüreceğim, arkadaşlarını öldüreceğim. Yap bu haberi diyebilirsin.
Evet.
Hiç ya bu zaman sadece örneği, para değil ki. Yani, bunu niye sadece para olarak düşünüyor ki insanlar?
İşte Epstein'in ölümü çok orada çok şüpheli değil mi mesela yani? Adam para için mi öldürüldü, bilgi için mi öldürüldü?
Epstein intihar etti mi sence?
Hiçbir zaman bilemeyeceğiz mesela onu. Hakikatle alakalı çok güzel bir edge bu.
Epstein'in intihar ettiğini düşünen kimse olmaması gerekiyor bence. Kimse olmaması gerekiyor.
Şimdi düz dünya muhabbetten gireceğim. Öldürdüler tam da buna yani. Epstein öldürüldü mü öldü mü bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz.
Medyada herkes tüm medya kuruluşları sağından sonuna kadar diyor ki herif intihar etti hapis hücresinde.
Chester Bennington için de öyle dendi. Adam kemerle kendini kapıya astı dendi. Chris Cornell için de aynısı söylendi. İkisi için de belki internetin komplo teorisi, belki de yani internette çok rahat komplo teorisi üretebildiğimiz için çok rahat bilginin kaynağını bilemeyiz hiçbir zaman. İkisi için de şu söylendi. Pedofili çetesini çökerçeklerdi isimleri açıklayıp o yüzden öldürdüler o gece. Şimdi burada bilmek mümkün değil işte. Burada
bir de pardon parantez. Epstein işte zaten çok zengin bir herif olmuş ya. Hani nasıl olduğu belli değil diye anlatıyorlar falan filan. Sanki o şey var. Al kardeşim sana güç. Bizim işlerimizi yap. Ha yapmıyor musun? Alalım senden o gücü.
Evet.
Gibi bir model. Ya o kadar...
Dünya bu kadar yolsuz bir yer bu arada yani. Bu kadar corrupt bir yer yani.
Ve insanlar buna şey yapmak istemiyor. Ve bunu işte Jeffrey Epstein intihar etti diyen medya, insanlar, güruhlar, komüniteler diyor ki sana diyor. Hı hı. Sen plastik pipet mi kullanıyorsun diyor. Sen bir katilsin diyor. Sen bir vahşisin diyor. Sen yabanisin diyor. Ve sen plastik pipet kullanmayı tercih ettiğin için bu dünyayı öldürüyorsun diyor sana. Yine kişiden... Çünkü işte meritokrasiyle gelen o gelenek, kişiye sorumluluğu yüklemek, hataların hepsini kişiye yüklemek. Yani kimse bilmem ne şirketi, kimse Coca-Cola'ya gidip şey demiyor. Coca-Cola dünyanın en büyük plastik üreticisi, en büyük plastik kullanıcısı, en büyük çevre kirliliği yaratıcılarından biri. Dolaylı olarak doğrudan ben çevre kirliliği yaratmak istiyorum deyip yaratmıyor. Kâr etmek isteyen bir şirket. Ve çok iyi anlıyorum çünkü dediğim gibi ben de bir iş adamıyım evet. Yani. Ama Coca-Cola'nın bir yeşil dünya inisiyatifi yapması işte bu bana biraz aşağılık bir şey gibi geliyor.
Neden?
Yapma kardeşim.
Peki şu mu? Yani şu yüzden mi kötü geliyor sana? kabul, daha doğrusu şöyle, kabul etmiyorsun gibi diyelim. Samimi bulmuyorsun diyelim bunu.
Samimi bulmuyorum abi. Kabul etmek durumundayım. Çünkü Coca-Cola benim yani yedi göbeğimi satın alabilir. Evet.
Buradaki işte soru şu. Şimdiye kadarki dünya düzeninde, dünyanın o kolektif bilincinde plastik üretmek, işte karlılık, bütün dünyaya kola içirmek. Belki o adamın da derdi Afrika'da su bulamayan çocuğa kolayı tattırmak ve kolanın zevkli olduğunu düşünüyorsa o kolayı tattırdım diye belki kişisel olarak buradan adam ya da kadın tatmin oluyor buradan diyelim. Ama plastiklerin, işte metallerin bu kadar consumption'ın dünyayı kaynaklarının devam ettirilemez hale gelmesinin sebebi olduğunu son birkaç senede gördüyse, bugün bunu değiştirirse diyelim. Coca-Cola artık plastik üretmiyor. Şeyi buldu diyelim. Kağıt bardak üretmeyi buldu. Store etmeyi buldu. Kağıt şekilde soğuk zincire gönderebiliyor.
Yine yere. Antites.
Gene mi samimiyetsiz buluyorsun?
Kesinlikle. Coca-Cola çünkü...
bunu bilmesi gereken bir kuruluş muydu? O yüzden mi? En başından beri.
O zaten öyle. Ama hiç önemsemiyorum. Çünkü şey de... Yani mesela... 19. yüzyılın sonunda... Kokain bağımlılığı tedavisi hı-hı. için üretilen böyle mucizevi bir ilaç var. Hı-hı. Adı eroin. Dünyanın en büyük ilaç şirketi üretiyor bunu. Mucize ilaç diye. Hani bu bir teknolojik aksaklık olabilir. Teflondaki mevzu gibi
evet,
keza.
Evet.
Ondan sonra. Fakat
aşılarda da aynı şey olabilir bu arada. Bugün konuşulan şeyler insanlar
aşı şimdi yalnız.
Ya yok, girmeyiz oraya da. Aşı oldunuz 3 ay sonra öleceksiniz deme de bilinemeyen bir şey. Ya da haberlerden gidiyorum ya, aşıya da gelmedim. İşte Türk televizyonu izliyorum.
Banlandık abi şu anda. YouTube bizi mahvetti şu an. Bittik yani aşı dediğin için.
Nefis şu bir aşı. Müthiş bir şey. Domates haberinden giriyorum. İşte
Haktan Akdoğan var. Şey diyor. Şua diyor. Hmm. Işa diyor falan.
Şey algoritma
yakalamasın diye.
Şeye geleceğim, başka bir yere geleceğim. İşte domatesin faydaları. Türk televizyonlarını görüyoruz abi.
Ha ben İçin pardon faydası. Ya şeyi diyecektim. Coca-Cola zaten ne faydası var ki insana?
Mutlu ediyor. Kola içiyor, mutlu oluyor insanlar abi. Başka bir şey algı. İçip de mutlu olabilir bu
bir
arada.
Algı. Aynen. Su evet. içip de mutlu
Su
olabilir.
Su içip de
insan.
Mutlu olabilir mesela.
Su içip iyileşen insanlar var. Yapıyorlar bunu. Çünkü işte Masaru Emoto o suyun hafızası vardır falan filan hmm. olayları. Hani bu pseudoscience deniyor şimdi, ama asla değil bu arada. Ya bence değil.
Şimdi o hakikat ve algı kısmıyla konuşmanın başına döneceğim. Hakikatteki drive ne? Hakikati tam anlamıyla anlatabilir miyiz? Düz dünya gibi şeyleri bir yere getirdin çünkü düz dünya konusunda. Bir, bugüne kadar gazetecilik refleksiyle hareket etmiş. İnsanlar hakikati öğrensinler, konulara vakıf olsunlar diye yola, her şeyde oradan yola çıkarak... Dünya sen atıyorum sen değil. Çok bunun advocate'ları çıkıyorlar ve dünya düz abi diyorlar yani. NASA yalan söylüyor, işte bilmem ne yalan, o yalan, bu yalan. Ama fizik kurallarına göre işte etrafında dönen, momentine dönen bir şey, bir kütle, circular olur her zaman falan filan gibi şeyler var şimdi. Şimdi burada iki kanat oluşuyor otomatikman. Ben diyelim ki bununla alakalı bir haber yapıyor olsaydım. Atıyorum. Hatta belgesel yapıyoruz, haber yapıyoruz bununla alakalı diyelim. Ben düz dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan adamı da göstermek zorundayım.
Hmm.
Yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışan adamı göstermek zorundayım. Şahsi olarak ben dünyanın düz olduğuna inanmıyorum. Dünya düz değildir. Ama şu da var. Bu bir algıysa, bütün her şey bir görsel illüzyondan oluşan bir simülasyonsa... Şunu düşünüyorum. Herkesi işte Elon Musk teknolojisini üretsin abi. 2024'te Mars'a gidecek hale gelelim. Zaten uzay turizmi çok fazla kolaylaşmış bir şey olacak. Uzaya çıkalım abi. Bakalım düz mü değil mi? Çok basit yani. Hani bu iş ucuzlaştığı zaman herkes yapabilecek işte. Yani minibüse biner gibi. Sen Mars'a gidebildiğin zaman herkes yuvarlak mı değil mi görecek. Ama bu bütünsel bir bilgisayar oyunun içindeyiz ve öyle bir simülasyonun içindeyiz dersek dünyanın fiziki durumu... irrelevant bir şey haline gelmiş oluyor. Çünkü üçüncü boyutta orası yok diyoruz biz aslında yani. Orada işte
şey hani, dörtte beşte.
Dört evet yani. Hani üçüncü boyutta bu yuvarlak abi. Ama aslında biz onu yuvarlak görmeye programlı olduğumuz için biz onu yuvarlak görüyoruz. Aslında dördüncü beşinci boyutta burası düz bir plane dediğimiz yerde. O zaman bizim gerçekliklerin hangi boyutundan konuştuğumuza göre konuşuyor olmamız gerekiyor her gerçeklik için.
Ve işte bunun için maalesef şu an ya da iyi ki metafizik bilmek gerekiyor.
Hı hı.
Çünkü bizim işte kuantum fiziği dediğimiz şeyin hala sokağa inememesinin sebebi kuantum felsefesi denen şeyin hala oturmamış olması. Felsefe üretemiyorlar. Felsefe de çünkü maalesef hala beş duyuyla yapılıyor. Bilim gibi, evet, yapılıyor. Evet. Felsefede bir bilim geleneği var. Aristo'dan başlayan bir bilim geleneği var felsefede. Beş duyudan fazlası var abi. Yani bu net. Çünkü köpek bizim duymadığımız şeyi duyuyor. Kedi bizim görmediğimiz şeyi görüyor. Sadece bizim gördüğümüz renkler yok bu spektrumda, ışık, evet, spektrumunda. Gama dalgası da var, X ışını da var. Var, mikrodalga ışını da var. Radyo dalgası da var. Var yani bunlar. Ama nerede bunlar? Ben göremiyorum. Ama bir işte receiver aldığım zaman görebiliyorum. Yok mu?
Ona uygun olan bir receiver yok ya.
Hani bu şey pilot kalemle Allah'ın varlığını kalabalık attığı adama döndü biraz ama. Hayır, demeye çalıştığım şey bu. Hakikat arayışında işte bu, hadi canım olur mu öyle şey dediğin şeyi bile sorgulamak. Ama o sorguladığın şey bir işte çoğunluk tarafından, medya açısından konuşuyorum. Ya abi şimdi böyle şey mi olur ha? Geliyor ya. Hani ne anlatıyor bunlar? Ve meme dönüşüyor. Meme bu arada çok büyük algı yönetimi araçları.
Evet.
Çok büyük.
Avrupa Birliği'nin bu kadar regüle etmesinin sebebi mimlerin bile orijinal sanat eseri kabul ediyor olmasının sebebi.
Egregor ne dedin ya? Yani. Egregor, mim bir egregor işte. Sen bir mime baktığın zaman üstüne hiçbir şey yazmasa da bir şey anlıyorsun, evet, ve bir şeye gülüyorsun ya. O işte mesela 1000 kişinin ortak olarak düşündüğü ve asiktir bu muymuş dediği bir şey. Anladığı bir şey. O bir non-physical entity.
O konuştuklarımızdan şuna geliyorum.
Thought form.
Evet.
Buna teozofide thought form deniyor. Hı hı. Biz seninle ya da buradaki herkes işte bir şey imajine ediyoruz. Diyoruz ki işte bu kütüphane diyoruz aslında likit ve aklımızda öyle bir bilgi oluşuyor. Ve sonra milleti inandırmaya başlıyoruz buna. Kütüphane aslında likit diyoruz bunlara, tamam mı? Ve bu bir gerçekliğe dönüşmeye başlıyor. Yankı odası denen şey. Micro community bir yankı odasıdır. Budur yani.
Bir de yani.
Ve herkesin kendi micro community'si olacak. Herkes kendi bir micro community'ye koyabilecek. Ve o micro community'nin kendi yönetim şekli olabilecek. Kendi işte bilgileri, kendi gerçeklikleri olabilecek vesaire bilmem. Bu geliyor yani.
Evet ki bu, yani teknoloji bunun altyapısını sağlıyor şu an. Yani DAO dediğimiz şey bugün artık yani toplumların, ya toplum dediğim şey yani toplum öyle bir şey ki abi. Hani bizim şu an yaşadığımız toplum deyince herkes şunu anlıyor işte. Türkiye toplumu diyorum. Türkiye'de yaşayan insanlar oluyor otomatikman ama toplum iki kişide olan bir şey. Yani Sartre'lik toplum dediğim şey benim ve senin aramızdaki bir ilişkinin yarattığı bir toplumsal,
anlaşma,
değerler var. Evet yani bir pakt var yani.
Smart
her
contract.
Zaman yani. Atıyorum ben gelip sana şaka olarak bir gece saçını tıraş edebilirim mesela. Senin için bir problem olmayabilir ama gidip başka bir insanla.
Seni öldürebilir.
Beni öldürebilir. O yüzden farklı bir toplumsallık durumu için içine giriyor. Buna 2011 falandık. Bir konuştuğum bir müzik yazarı, kim olduğunu hatırlamıyorum. Kaç tahminim vardı şimdi yanlışlıkla ona atfettiğim lafı diye söylemiyorum. Şey demişti yani artık dünyada popun, pop starlarına bir Michael Jackson daha gelmeyecek. Çünkü Michael Jackson dünyaya mal olmuş bir sanatçıydı. Bir star çıkıp dünyaya mal olabiliyordu. Çünkü tek bir merkezden yönetilen bir medya vardı. İşte televizyonlar.
Çok doğru.
Aynı ilişkiler ağı içindeki insanların yönettiği şeylerdi. Kimi ünlü etmek istiyorlarsa o kişiyi ünlü diyorlardı. Bugün de deneniyor ama hala zor.
Lokal kalıyor hepsi.
Evet abi.
Çünkü
zaman...
herkes diyor ki bir tane influencer marketing ajansı sahibi. Sen bize sanatçı olarak gel, ben seni şuna şuna şuna paylaştırırım. Ulan evet. o kim lan?
Ki zaten orada yeterli kaynak var zaten. O sana o gelen kişiyi ve influencer ya da işte o menajeri götürecek kadar kaynak bir lokal bir yerden çıkabiliyor artık mesela. Ve öyle işte şey de kalmadı. Yani Kaiser Chiefs diyelim mesela. Müthiş müzik yapıyor adamlar. Kaç kişi biliyor yani gibi. Adamlar lokal starlar. İngiltere'den bir yerden çıkmışlar. Burada bizim gibi müzik dinleyen insanların bildiği lokal starlar ama starlar. Şimdi Michael Jackson'a gidiyorsun. Michael Jackson Türkiye'de atasözlerine girmiş, deyimlere girmiş. Atasözüne deyimlere girmiş bir işte insan yani. Michael Jackson'la alakalı bir sürü şaka yapabilirsin. Anadolu'da herhangi bir benzinciye girip mesela yani. Tokay çakmak alırken bunları yapabilirsin. Bu kadar herkesin beynine girebilmiş bir star vardı. Şimdi o olmayacak abi. Türkiye'den şu an kim diyelim mesela en çok o potansiyeli olanlar işte Aleyna var, Edis var böyle. Onlar da dünya çapında star oldukları zaman hiçbiri Michael Jackson ayarında bir star olmayacaklar. Oregon'un bir kasabasındaki bir insan onları tanımayacak abi.
Öyle.
Ve o mikro komünite oradan gelecek. Şimdi oradaki tehlike de şu. her komünite kendi gerçekliğini kabul ediyor olacak.
Aynen öyle abi. Ve bence bu yeterli. İnsanlar ne? En azından mutlu olacak. O çünkü de Tocqueville'in, yine ben de başa dönmüş olayım, bahsettiği o stratifikasyon ortadan kalkmış olacak ya. Ben kendi komünitemin içinde bir birimim diyecek herif ve ben işte...
Bununla mutlu olacak mı bu kadar bireyselliğin ve sağlıksız egoların ön plana çıkartıldığı, omnipotent arzuların çocuklara öğretildiği bir toplumda insanlar yetinecek mi onunla mesela sence?
Yetinmeyi öğrenecekler. Çünkü komünitenin, yani komünün ne ifade ettiğini anlamaya başlayacaklar bence. Şeyi önemsemeyecekler yani. Ben şu komünitedeki şu kişilere kendimi beğendirmek zorundayım dememeyi öğrenecekler en azından.
Evet, çünkü
burada öyle bir avantaj var. Görmüyor kimse.
Yaşayamıyorlar çünkü yani. Zaten o şeye erişemiyorlar. Hani o vitrinleşme, Instagramlaşma diyelim buna yani. Instagram'da o insanların kendi özbenliğinden, çünkü insanlar sanki Instagram'da üzülmüyorlar, kötü bir şey yokmuş gibi yaşıyor insanlar gerçekten. Twitter'a giriyorsun, yanıyor dünya falan filan. Orada tamamen başka bir hakikat var yani. Ve bunları yapan aynı insanlar abi. Aynı insanı ben gidiyorum Instagram storiesinde muhteşem güleç falan filan. Twitter'a geliyorum, yanıyor ortalık ya. Abi 2 dakikayla gerçekliğim bu kadar değişebilir mi ya? Mümkün değil yani. O bir bence şey yapacak, yoracak insanlar işte. O bir yetersizlik hali. Ben işte dünyaya kendimi göstermeliyim, ünlü olmalıyım, influencer olmalıyım. Bakıyoruz bir sürü çocuğa şu an yani. Soruyoruz mesela işte, sen ne olmak istiyorsun ileride diye. Influencer olmak istiyorum diyor. YouTuber olmak istiyorum diyor. Hani orada pasta birkaç yere yeter abi. Birkaç insan popstar olabilir. Birkaç insan belli derecede kanaat önderi olabilir. Oranın da daraldığını görecekler insanlar. Ve o sıradanlık diye kötülük bize çok kötüymüş abi. Sıradan olmak çok kötü bir şey denilen şeyin aslında kadar güzel bir şey olduğunu bence alışıp yeni nesil bırakacak onu ve şu anki o dünyanın o dişli hali bozulacak. Ama Dağın'ın da şöyle bir derdi var. Teknolojide çözebiliriz dedik yani, insanların kendi kendini yönetmesi durumunda. O zaman daha beter olacak. İşte Aysun Kayacan'ın söylediği, işin ehli olup olmamanın durumu tamamen değişecek. Çünkü yeni dünya bizi tamamen demokratikleştirmeye, yani temsil demokrasi yıkılacak ama tamamen bir demokrasi gelecek. Herkesin söz hakkı olacak. Yani benim bir yasanın yürürlüğe girip girmeyeceğini belirleyen kişi, temsil gücünü verdiğim bir milletvekili bizzat ben olacağım şeklinde yaşanan bir ütopya hayali var şu an. Fakat orada da şöyle bir şey olacak. Popüler olan daha çok oy olacağı için her zaman bugün yaşadığımız popülizm problemlerini biz ileride 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çok daha sert yaşıyor olacağız. Dünyaya daha büyük bir vasat hükmediyor olabilir. Çünkü şu anki kitlenin çoğunluğu o istemediğimiz gibi vasatta. Burayı kesebiliriz. Yok, sesten dolayı değil. Ben de en son dünya...
Ne kadar oldu?
Faşist yorumladım en son. Dünyanın çoğunluğu vasatta diye. O sert oldu biraz.
Ama güzel dedin ama kaldım ben de böyle. Çok iyi bir laf. Ne olacak bu memleketin hali deyip bitirelim o zaman.
Bir yere bağlayacak mıydım? Ha evet. Hakikat... Ha şuna bağlayacağım. En son. Varsa soruda ben konuşurum bu arada. Sizin işiniz gücünüz varsa.
Yok da
ben giderim.
Yordu yani biraz.
Tamam.
Soğuk yordu beni abi. Soğuk yordu.
Ha. O zaman en son bağlayacağım yaşı, belki kullanırız belki kullanmayız bu arada. Belki yayınlamayız bile bu bölümü, çok sert gelirse. Gerçekliği hangi kural setinden baktığımıza bağlı abi her şey. Yani belli kural setleri içinde birini öldürmüş olmak ya da birinin hakkına girmiş olmak problem olmayabilir bazı insanlar için. Ama bazıları için bu problemdir. Ve orada herkesin kendi o erdemlilik, vicdanlılık haliyle biraz yüzleşmek zorunda insanlar, ama 8 milyar insan var. Hangi biri bunu yapacak? Bence hiçbiri yapmayacak abi. Herkes o en üstte, o bütün sistemin, herkes o sınıfsallıkta, kimse asker olmak istemeyecek, kimse medikalci olmak istemeyecek, simyacı olmak istemeyecek. bundan kendini sıyırabilen bence daha akıllı olan insanlar diyeyim. O çarkın içinde koşmak, ya hayata bir kere geliyoruz. Çarkın içinde manyak gibi koşmak mı isteriz, yoksa huzurlu bir şekilde yapmak istediklerimizi yaparak yaşamak isteriz? Farkına varmayan insanlar kral olma çabasından vazgeçecekler. O zaman herkes kendi içinde o kral huzuruyla yaşayacak abi. Bu amin. Ütopya. Amin ama.
İlk demo bölümümüz sona erdi. Harika bir bölümdü. Çok hayırlı iyi oldu yalnız bu iş. Nasıl oldu? Ben sana söyleyeyim.
Viskiyle falan filan da rahat oldu.